Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 39.
Benim yaptığım eleştirilere, belki bir anlamda uyarılarıma çoğu zaman gülerek karşılık veriyor. Yok, ben farkında olmadan koynumda yılan besliyorum diye eğleniyordu. Bu son buluşmaların birinde yanımdan telefonla konuşuyordu. Karşısındakine muhalefetten dert yanıyor, haksızlığa uğradıklarını söylüyor, herkesi suçluyordu. Belli ki karşısındaki de ya sesini çıkartamıyor, onun bu kızgın halinden çekiniyor ya da çevresindeki pek çokları gibi o da bunlara inanmak istiyordu. Konuşmayı dinlerken içimden gittikçe daha çok kızıyordum. Sanki bütün bu saçmalıkların onu benden uzaklaştırdığı yetmiyormuş gibi, bir de iyice kendini kaptırmış, büyük bir hızla gittikleri felaketi göremez olmuştu. Telefonu kapatınca dayanamadım, sert bir sesle, ''Fuat, sen bunlara kendin inanıyor musun? Olan biteni görmüyor musun?'' dedim. Şaşırmış gibi yüzüme baktı. ''Ne oluyormuş küçük hanım, bir de sizden dinleyelim.'' dedi. ''Daha ne olsun?'' dedim. ''Siz kendi içinize kapanmışsınız, dünyadan haberiniz yok. Yağcılardan başka kimseyi dinlemiyorsunuz. Herkes şikayetçi, herkes kızgın.'' ''Kim kızgınmış?'' diye ayağı fırladı. ''Kime kızgınlar, bana mı, ben ne yaptım?'' ''Sana değil, hepinize.'' dedim. ''İnsan böyle her söyleneni düşmanlık sanmaya, her söyleneni düşman saymaya başlarsa sonu fena olur.'' Bir an sustu. Yüzünden ilk kez böylesine kızdığını anladım ama artık çok geçti. ''Demek sen de böyle düşünüyorsun.'' dedi. ''Bize hakaret edenleri, küfredenleri, müfterileri haklı buluyorsun.'' ''Ben kimseyi haklı bulmuyorum ama bu gidiş iyi değil, onu söylüyorum.'' Birden bağırmaya başladı. ''Gidiş iyi değil, gidiş iyi değil. Yeter artık, duymak istemiyorum bu aptallıkları. Bari sen söyleme.'' Bunu duyunca ben de öfkelendim. ''Ben senin bunlara inanmadığını biliyorum. Sen böyle körleşmiş olamazsın. Böyle diktatörlükle bir yere varılamayacağını en iyi sen bilirsin. Bana da mı rol yapıyorsun?'' dedim. Diktatörlük sözünü duyunca iyice çileden çıktı. ''Ben seni benim yanımdasın sanıyordum. Meğer sen karşımdaymışsın. Beklerdim ki böyle bir zamanda beni koru, beni savun. Sen onları savunuyorsun. Yazıklar olsun. Herkesten beklerdim de senden beklemezdim.'' dedi. Derin bir nefes aldım. Öfkeden kıpkırmızı olmuştum. Artık her şeyi biz ve onlar diye bir ikilik içinde görüyor, kendisi gibi düşünmeyen herkesi düşman sayıyordu. İçimden kalkıp ona bir tokat atmak, sarsmak geliyordu. Bir an ne yapacağımı bilemeden dişlerimi, yumruklarımı sıkmış öylece kaldım. Sonra kalktım, çantamı, ceketimi alıp çekip çıktım. Bunca zaman kendimizle ilgili bunca şeyde kavga etmemiştik de, hiç beklenmedik bir anda bambaşka bir nedenle bana bağırmıştı. O yazıklar olsun sözü öyle ağrıma gitmişti ki, takside gözlerimden yaşlar akıyordu. Ertesi gün yine bir geziye çıkacaktı. Böyle geziden önce onunla konuşmadan küs ayrılmak istemiyordum ama eve döndükten sonra beni aramadı. Ben de onu. Ama çok öfkeliydim. Her şeye kızıyordum. Çok fazla düşünmeden birdenbire karar verdim. Ayla'yla konuştum, biletimi aldım, bir süre onun yanına gitmek için hazırlık yaptım. Herhalde tam gideceğim gündü. Sabah kahvaltıda Nihat gelip kulaktan kulağa duyulan meclis tartışmalarını anlattı. İsmet Paşa mecliste konuşmuş. İşte o ünlü, sizi ben bile kurtaramam lafını söylemişti. Ama ben asıl, ihtilal artık meşrudur gibi bir sözüne takılmıştım. Sahiden böyle mi söylemiş diye sordum. Evet dedi, aynen böyle söylemiş. Yasak getirmişler gazetelere ama dünden beri herkes bunu konuşuyor. Neler oluyor Nihat dedim. Bilmiyorum ama bunun sonu kötü. Şimdi onlar da sertleşecek. İyi ki gidiyorsun, biraz kafanı dinle. Buralardan uzak kal, iyi gelir. Gitmeden önce Sami Bey'i aradım, gittiğimi haber verdim. Ne kadar kalacaksınız, beyefendi sorarsa ne söyleyeyim dedi. Bir hafta 10 gün herhalde dedim, oradan ararım, merak etmesin. Emredersiniz dedi. İyi yolculuklar, ben hemen haber veririm. Yalnız bilirsiniz sizi bulamazsa... Peki dedim, gider gitmez ararım. Aklımda bir şey yoktu. Bir hafta, bilemediniz 15 gün kalır dönerim diye düşünürdüm. Zaten yanıma bir tek küçük bavul almıştım. Nereden bilirdim? İçimde anlatılmaz bir sıkıntı, bir türlü geçmeyen bir endişe vardı. Ama nedenini bilemiyordum. Son kavgamıza, küs oluşumuza bağlıyordum. Aile ile Erik gelip beni alandan aldılar. Hemen karnına baktım ama henüz görünürde bir şey yoktu. Aile'yi görünce kentin dışına, ağaçların, çayırların arasına çıkınca biraz keyfim yerine geldi. Arabada ben ona yeni hayatını anlattırmaya çalışıyordum. O da sürekli bana sorular soruyordu. Zaten ne zaman başım sıkışsa, içinden çıkamadığım bir duruma düşsem, geceleri yatakta dönüp durmaya başlasam bir yerlere gitmek isterim. Neresi olduğu çok fark etmez. O an içinde bulunduğum hücreden çıkıp kurtulmuş gibi olurum belki. Başka insanlar, başka hayatlar, başka görüntüler sıkıntımı biraz olsun dağıtır. Gider gitmez Sami Bey'i arayıp haber verdim. Bana ayırdıkları tavan arasına yerleştim. Ormanların arasında eski taş evlerle dolu sevimli bir kasabaydı burası. Büyükçe bir kilisesi, birkaç ortaçağ şatosu vardı. Çaylarımızı içip üzümlü çörekler yedik, sohbet ettik. Birkaç saat sonra biz dışarı çıkmaya hazırlanırken telefon çaldı. Fuat arıyordu. Aile telefonu uzattı, aldım. ''Senin orada ne işin var?'' diye bağırdı. Korkmuş çocuklar gibi bir an sustum. Kızardım alçak sesle. ''Aile çok çağırdı, dayanamayıp geldim.'' dedim. Gülmeye başladı. ''Şaka yaptım.'' dedi. ''Kaç gündür üzüntüden uyku uyumuyorum. Bana kızdığını biliyorum. Çok sinirliydim. Ne dediğimi bilmiyordum. Affettin mi beni?'' Rahatladım. ''Biliyorum.'' dedim sesimi alçaltarak. Ben de gereksiz konuştum biraz. Şimdi sesini duyunca iyileştim. Ben de dedi. Zaten Tahran'a gidiyorum. Sen de biraz dinlen, değişiklik iyi olur. Bakarsın ben o tarafa gelirim sonra, olur mu? Ne kadar kalacaksın? Bilmiyorum ki, herhalde bir hafta. Konuşuruz dedim. Telefonu kapadım, baktım ki aile ellerini beline koymuş. Başlatma şimdi bir haftandan dedi. Gelir gelmez yine dönme lafına başladın. Aa, şimdi de telefonu mu dinliyorsun dedim. Bir haftada çevreyi bile gezemeyiz. Şehre inilecek, konserler var, oyunlar var, sergiler var. Hiç boşuna heveslenme. Nasıl olsa Erik anlamıyor diye yeni evlerin yanında fazla kalınmaz kızım dedim. Adam beni tefe koyar sonra. Ama o kendinden söz ettiğimizi anlamış gibi bize baktı, güldü. Yakışıklı, çapkın bakışlı ama aslında tanıdıkça sevimli, rahat biriydi. O kadar çok yere gidip gelmişti ki her zaman anlatacak hikayeleri vardı. Okuduklarıyla yaşadıklarını böylesine kolayca bir araya getirebilen insan azdır. Gerçekten de onun yanında sıkılmak imkansızdı. Birkaç dil konuşuyordu. Şimdi artık Türkçe öğrenmeye de başlamış, bizim aramızdaki konuşmalarımızdan birkaç kelime yakalayıp seviniyordu. Aynanın sayesinde sanki resmi geziye gelmiş gibi tek tek görülecek, gidilecek yerlere yetişiyor, yorgun argın döndüğümüz akşamlarda geç saatlere kadar oturup konuşuyorduk. Ben böyle yarın dönerim, haftaya dönerim diye bir yandan da Fuat'ın gelmesini beklerken o bir hafta uzadı, bir ayı geçti. Zaten ne zaman gitme lafı etsem aile sözü ağzıma tıkıyor, gerçekten de onunla kalmamı çok istediğini belli ediyordu. Türkiye'de üniversitelerde yine olaylar başlamıştı. Ankara'da büyük bir yürüyüş olduğunu, askerlerin de katıldığını, başvekilin hırpalandığını orada bile haberlerde verdiler. Yüzüm asıktı. Ama onlara belli etmemeye çalışıyor, bu keyifli günlerinde sıkmak istemiyordum. Ayla beni eğlendirmek için sürekli bir şeyler buluyor, yemeklere, konserlere, sinemalara gidip duruyorduk. O sıralarda yeni çıkan beyaz küçücük bir arabaları vardı. Erik sürekli gülüyor, bize sorular soruyor, çocukluğumuzu, arkadaşlığımızı, Türkiye'yi anlattırıp duruyordu. Bugüne kadar çok gezdim. Meğerse hayatımın kadınını arıyormuşum. İşte sonunda buldum. Şimdi sıra çocuklarda. Bu da olsun, arkasından birkaç tane daha gelir diyor, aileyi kızdırıyordu. Sen beni aşkından mı aldın yoksa çocuk bakıcısı diye mi? Ben öyle 10 tane çocuk doğuramam, yapacak bir sürü işim var diye sinirleniyordu bizimki. Erik geceleri geç saatlerde çalışıyor, kitabını yazıyor, gündüzleri de bizi alıp çevredeki küçük tarihi kasabalara, terk edilmiş ortaçağ şatolarına götürüyordu. İnsanı rahatlatan, konuştuğunuz an içinize huzur gelen insanlardan biriydi. Şimdiden çocuğun ismi ne olacak diye düşünüyor, garip garip tarihi isimler bulup geliyor, kız olursa şunu, oğlan olursa bunu koyalım diyordu. Küçük bahçe içinde merdivenlerinden tek başına bile zor sığdığınız 2 katlı bir evleri vardı. Eşyalar eskiden ailesinden kalma ağır kaba ahşap ve toprak renkleri kumaşlarla kaplıydı. Onların mutluluğuna bakıp seviniyordum. Nedense o güne kadar hep Ayla'nın yalnız kalacağını, evlenemeyeceğini düşünmüştüm. Şimdi onu böyle pek de beceremediği ev işlerini yapmaya çalışırken, çocuk için şimdiden hazırlıklar yaparken, hiç alışık olmadığım biçimde kocasının kolunda gördükçe Hem şaşırıyor hem gülüyordum. Herhalde seni yemekleri yememek için her akşam bizi bir yere götürüyor zavallı adamcağız diye takılıyordum ona. Ya yabancı koca bulduk ama bu da bizim padişah torunu erkeklerden farklı değil. Yumurta kırmasını bile bilmiyor. İşin yoksa bir de yemek öğren şimdi diye söyleniyordu. Sonra bir akşam Fuat aradı. Yarın geliyorum, heyet var. Ancak akşam görüşebiliriz. Otelde yer ayırttım. Sen istediğin zaman gidebilirsin. Ben de kurtulur kurtulmaz gelirim. Ne olur gel dedi. Sokağın karşısındaki mücevher dükkanı gürültüyle kepenklerini kapattı. Evlerin ışıkları tek tük yanmaya başladı. Otelin kapısına bakan kafede kaldırıma konulmuş küçük bir masada oturmuş düşünüyordum. Başlangıçları, bekleyişleri, mutluluktan uçtuğum saatleri. Kulağımda sanki akordiyoncu hala oradaymış gibi o şarkı. Ne çok zaman geçmişti. Bana göz kırpmak kadar kısa gelen yıllar. İşte her şey o ilk karşılaşma anına benzemiyor muydu? Bisikletle çılgınca gelip ayaklarının önüne yuvarlanmıştım. Yokuştan aşağı hızla inerken duyduğum heyecan, düştüğüm andaki korku, heyecan, utanma bunca zamandır hep öylece sürüp gitmişti sanki. Hayatın içindeki gizli bir koridorda, küçük kırmızı lambanın yandığı karanlık odada, bir bilinmezin, hayır bir düşün peşinden giden masal çocukları gibi, geç olduğunu aldırmadan, bize öğretilmiş olanları umursamadan, düşlerin bizim beklemediğimiz bir anda bitivereceğini, bir düşün içinde olup bitenleri asla bilemeyeceğimizi unutarak, rüyamda bir çocuk mu görüyorum, yoksa bir çocuğun rüyasını mı görüyorum bilmeden, kalbimde tanımsız bir sancıyla, kimsenin bilmediği buluşmalar, sürdürülen ama bir sırla kaplanmış hayatlar, her şeyi oluruna bırak diyenler, yalnızca kendi hayatını seç, kendi hayatını seçmeyi çok zaman önce hak ettin diyenler, bir gizi taşımanın ne demek olduğunu bilmeyenler, dünyanın en güzel gözlerine bakarak geçen saatler. İşte yine onu bekliyordum. Kim bilir kaçıncı kez ama yine de kalbimde o istemsiz çarpıntı vardı. Hep o. İçimde bir şey yükseliyormuş duygusu. Kahvemi içerken kendi kendime güldüm. Ne çok bekledim seni dedim. Hayır, şikayetçi değildim. Bütün o bekleyişleri hatırlıyordum. Hatırlamıyordum da belki bütün o görüntüler, bütün o farklı yerler, zamanlar, duygular orada o akşam birbirine karışmış, belleğime yağıyordu. Ne çok savrulmuştum ama her keresinde yine o çekim alanına girip geri dönmüştüm. Hafif bir rüzgar esiyordu. Tek başıma oturmuş kahvemi içerken aklımda kuşkular, kaygılar, gelecek yoktu. Yalnızca o an ve biraz sonra onunla birbirimize sarılıp dünyayı unutacağımız düşüncesi vardı. Birden fark ettim ki gerçeği, bütün kötü yanlarıyla gerçeği silebilen bir duygu bu. Yalnızca onu gördüğüm anda, gözlerine baktığım anda, elimi tuttuğu, bana sarıldığı, beni öptüğü, beni ne kadar çok özlediğini söylediği anda. İnanılır şey miydi bu? Gecikti. Ancak akşam yemeğinden sonra kaçıp gelebildi. Onun otelin önünde arabadan inişini seyrettim. Kapıdan girmeden seslendim. Kaldırımda gelip geçenlere aldırış etmeden sarıldık. Yorgun görünüyorsun dedim. Evet ama seni görünce hepsi geçti dedi. Bir de sen olmasan ben ne yapardım? Yine çok az zamanımız var değil mi dedim yüzümü çocuk gibi asarak. Olur mu dedi gülerek, sabaha kadar beraberiz. O akşam sanki bir şey kutlanıyormuş gibi herkes sokaklardaydı. Sanki bayram gibi iğne atsanız yere düşmez. Nehir kıyısında gençler sarmaş dolaş. Öğrencilik yıllarımı nasıl özlediğimi sana anlatamam dedi. Hiç kıymetini bilmemişiz. Şimdi onların yerinde olmak için neler vermezdim. Ne güzel olurdu şimdi burada yeniden öğrenci olsak dedim. Turistlerin bindiği bir tekneye kendimizi son anda attık. Nehirde ay ışığının altında kenti seyrettik. O zamanlar bugünü hiç düşünebilir miydin diye sordum. Bilmem dedi. Ben aslında hiç böyle bir hayat düşünmezdim kendime. Havai rahat bir hayat süreceğimi düşünürdüm. Hele politika hiç aklımın ucundan geçmezdi. Sonra iki eliyle yüzümü tuttu gözlerime bakıp. Asıl günün birinde sana rastlayacağımı, böyle yıllar sonra hayatım artık kurulmuş bitmiş sanırken karşıma böyle birinin çıkacağını herhalde rüyamda görsem inanmazdım dedi. İçimden diyordum ki, eğer bu inanılmaz gibi görünen rastlantı gerçekleştiyse, biz olmayacak bir aşkı yaşadıysak, bir araya geldiysek, bunca zaman hep ertelemelerle birbirimizden uzak olsak bile o duygu hiç eksilmediyse bunun herhalde bir anlamı vardır. Herhalde bu böyle gelip geçecek bir şey olamaz. Yıllar geçmişti. Nereden nereye geldiğimizi düşündüm. Gizli saklı telefon konuşmalarından, küçük notlardan, anlaşılmaz mektuplardan çıkıp aynı evi paylaşmaya, gecelerimizi birlikte geçirmeye, uzak adalara gitmeye, sarmaş dolaş sokaklarda yürümeye. Aslında hep olmuştu istediklerim. Belki yavaş, belki sıkıntılı ama sonunda olmuştu işte. Önce tek bir gece istemiştim. Baş başa tek bir gece. Sonra ay ışığında sokaklarda el ele yürüyebilmek. Sonra hiçbir şey düşünmeden, saatleri saymadan, korkmadan öylesine oturup çene çalmak. Beraber uyumak, beraber uyanmak. Hepsi olmuştu işte. Yıllar önce bir keresinde bana, ne istiyorsun diye sormuştu. Daha yakın olmak istiyorum demiştim. Ve şimdi düşündüğümden, istediğimden çok daha yakındım. Ne düşünüyorsun diye sordu. Londra'daki otele gelip beni aradığın o gün tam 3 yıl önceydi biliyor musun dedim. Bir an bunca zaman geçmiş olmasına şaşırdı. Her yıl oraya gideceğimize söz vermiştik değil mi dedi ama gidemedik. Hüzünlendiğini anladım. Ama yine de her yıl buluştuk. 2 yıl önce de burada aynı otelde yoksa unuttun mu dedim. Hiç unutur muyum dedi. Seni her görüşümde her şey yeniden başlıyor. Belki de onun için bunca yıl geçtiğini anlayamıyorum. Tekneden indik, serseri aşıklar gibi sarmaş dolaş yollarda yürüdük. İçimden ona, burada kal, bir daha hiç gitme, burada yeni bir hayata başlayalım demek geçiyordu yalnızca. Öyle mutluydum ki. Sanki içimden geçeni okurmuş gibi, biliyorum dedi, çok korkuyorsun, meraklanıyorsun benim için ama korkma. Çok düşündüm. Senden ayrı olduğum zamanlar hep aklımdaydın. Kararımı verdim. Artık bu seçimlerde ben yokum, bırakıyorum. Kız da artık büyüdü, anlayacak yaşa geldi. Sana söylediğim gibi yapacağım, göreceksin. Elimle dudaklarını kapattım. Ama elimi çekti. Evet dedi. Kim bilir kaç kere dinledim bunları ama zamanı değildi. Şimdi zamanı geldi. Kimse ne korktu ne kaçtı diyemez. Benden buraya kadar diyeceğim. Ondan sonra ne istersen yaparız. Nereye istersen gideriz.
Ayrım sonu.